Ayrım 3.
Sayfa numarası 21. Şu halde estetik yargıların da yapıcı bir eleman olarak estetik varlığa katılması gerekir. Ama estetik varlık hiçbir zaman yalnız estetik yargılara da indirgenemez. Böyle bir indirgeme yine mutlakçı bir görüş olmuş olur. Estetik o zaman sadece bir estetik yargılar mantığı ve bir mantık dalı olarak anlaşılır. Estetik fenomenin ontik bütünlüğünde böylece dört temel yapı elemanı bulmuş oluyoruz. Bunlar sırasıyla estetik süje, estetik obje, estetik değer ya da güzel ve estetik yargıdır. Estetik fenomen ya da estetik varlık bu dört öğenin bir ontik bütünlüğü olarak meydana gelir. İşte felsefi estetiğin konusunu bu ontik bütünlük oluşturur. Buradan felsefi estetik ile psikolojik estetik ve sanat felsefesi, güzel felsefesi ve estetik değer mantığı arasındaki ilişkiyi ve ayrılığı yakından görmek mümkün oluyor. Felsefi estetik bunlardan hiçbirine geri götürülemez. Felsefi estetik ne sadece bir estetik duygular psikolojisi, ne bir sanat felsefesi, ne güzel felsefesi, ne de estetik yargılar mantığıdır. Estetikte en sık rastlanılan bir yanlış anlama, estetik varlığı bütünüyle inceleyen felsefi estetiği, bu varlık bütünlüğü içinde yer alan bir tek ontik öğeye indirgemek istemekten ileri gelir. Böyle bir yanlış anlama, geçmişte olduğu gibi günümüzde de olabiliyor. Felsefi estetik kavramı içeriği bakımından hepsinin üstündedir. Yukarıda belirlemeye çalıştığımız dört ontik elemanın her birini kendine konu yapan tek tek estetik disiplinleri felsefi estetiğin konusu içinde yer alırlar. Bu bakımdan estetik ile sanat felsefesi ve diğer disiplinler arasında ne bir karşıtlık vardır ne de estetik gerçeklik için estetik kavramını kullanmaktan kaçınmanın bir anlamı vardır. Çünkü felsefi estetik bütün varlık alanını çevreler ve kucaklar. Felsefi estetiğin ödevi bu estetik varlığı ontik elemanlar yönünden araştırmaktır. Bize göre estetik gerçeklik ancak bütünlüğü içinde bu yapı elemanları tek tek felsefi bir tavırla ele alınırsa gün ışığına çıkabilir. O halde araştırmamız gereken ilk soru ortaya çıkıyor. Estetik gerçekliği oluşturan bir yapı elemanı olarak estetik süje nedir? Birinci bölüm. Estetik süje çözümlemesi, subjektivist, psikolojik, estetik. Estetik süje ve estetik tavır. Genellikle süje bir bilgi öğesi olarak anlaşılır. İnsan bilinç sahibi bir varlık olarak kendisinin dışında bulunan nesneleri kavradığı gibi kendi varlığını iç gözlemle kendi bilincini de kavrar. Bu kavramaya bilme adı verilir. Bilme olayında bu algılayan, kavrayan bilinç varlığına, bene, süje dendiği gibi algılanan, kavranan varlığa da obje denir. Bilgi olayı ilgisindeki süje, yukarıdaki örnekte olduğu gibi bilgi süjesi adını alır. Estetik etkinlik de bilme etkinliğine benzer. Bir yanda güzel dediğimiz bir varlık, örneğin bir doğa parçası, bir sanat yapıtı, kısaca estetik varlık, estetik obje vardır. Öbür yanda bu estetik varlıkla estetik ilgi içinde bulunan, onu estetik olarak algılayan, ondan hoşlanan ya da estetik haz duyan bir süje vardır. Bir estetik obje ile böyle bir ilgi içinde bulunan süje artık bir yalın bilgi süjesi olmaktan çıkar bir estetik süje olur. Buna göre estetik süje bir estetik objeyi algılayan, onu kavrayan ve ondan estetik olarak hoşlanan, ondan estetik haz duyan bilinç varlığı ben anlamına gelir. Böyle bir estetik süje, bir estetik objeyi kavrarken, ondan haz duyarken bu estetik obje karşısında tavır almış olur. Çünkü bir objeyi algılamak, onu kavramak, ondan haz duymak, onun karşısında tavır almak anlamına gelir. Bunun için estetik süjeyi tanımak, estetik tavır almayı belirlemek demektir. O halde burada ilk araştırmamız gereken sorun kendiliğinden ortaya çıkıyor. Estetik tavır alma nedir? Güzel dediğimiz bir doğa parçasını ya da yine güzel bulduğumuz bir sanat yapıtını estetik olarak algılamak, onu kavramak, ancak estetik obje dediğimiz bu var olan karşısında belli bir tavır almak ile olanak kazanır. Bu belli tavır alma, estetik tavır alma diye nitelendirilebilir. Şimdi nedir bu estetik tavır alma? Şu an pencereden karşıda geniş bahçe içindeki eski köşke bakıyorum. Bu bakışımı çeşitli kategoriler ile belirleyebilirim. Söz gelimi, bu köşk ne zaman ve kim tarafından yaptırılmıştır? Bu köşkün üslubu ve sanat değeri nedir? Ya da köşkün bugünkü parasal değeri nedir? Kiraya verirse ayda ne getirir? Ve bunun gibi sorular açısından köşke bakabildiğim gibi bu türden hiçbir soru sormadan, yalnız ondan hoşlanarak, ondan haz duyarak onu seyredebilirim. Aynı objeye, aynı köşke bakışım, yukarıda sorduğum soruların türüne göre birbirinden farklı bir erek ve anlam elde ediyor. Şimdi bu farklılıklar nerede kendini gösteriyor? İlkin, birinci bakış tarzını ele alalım. Bu bakış tarzı, köşkün ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı sorusuyla ortaya çıkıyor. Ya da, üslubunun ne olduğu, sanat değerinin ne olduğu soruları ile. Bu sorular açısından köşke bakmak, onun hakkında tarihsel ve sanat tarihi yönünden bilgi edinmek isteyen bir bakış tarzını ya da tavır almayı gösterir. Böyle bir tavır, bilgi edinmek isteyen bir tavır, bilgisel bir tavırdır. Böyle bir tavrın belli bir ereği vardır. Objeler hakkında bilgi, doğru bilgiler elde etmek. Bundan ötürü böyle bir tavra düşünsel bilgisel tavır ya da intelektüel tavır alma adı verilir. Öbür bakış tarzına, köşkün parasal değerini soran bakış tarzına gelince, bu bakış tarzı pratik ekonomik bir tavır olarak adlandırılabilir. Bu bakış tarzı içinde bakanın pratik ya da ekonomik yarar gibi bir ereği vardır. Üçüncü tavra gelince, bu bakış tarzı yapıya, köşke hiçbir soru sormadan salt seyretmek için yönelir, ondan hoşlanmak, ondan haz duymak için onu seyreder. Yapının ne tarihselliği, ne sanat değeri, ne de ekonomik değeri ve bunun gibi sorular onu hiç mi hiç ilgilendirmez. Onu köşkü seyretmek için seyretmenin dışında hiçbir şey ilgilendirmez. Böyle bir tavır almaya da estetik tavır alma adı verilir. Bunu bir başka örnek üzerinde daha göstermek istersek, bir portakal bahçesine giren bir kimse, eğer ağaçların ne tür portakal ağaçları olduğunu sorusu ile bahçeye bakarsa, bu bilgisel, intelektüel bir tavır olur. Eğer bu bahçe bu yıl ne kazanç sağlar sorusuyla bahçeye bakarsa, aldığı tavır pratik, ekonomik bir tavır olur. Ama başka biri çıkar da aynı portakal bahçesini salt bir renk harmonisi olarak görür ve yalnızca hoşlanarak, haz duyarak bahçeyi seyrederse böyle bir tavır estetik tavır olmuş olur. Aynı tavır almaları sanat alanına aktarıp söylersek, örneğin ünlü Gioconda tablosunu ele alalım. Biri bu tabloyu salt sanat tarihi yönünden, üslubu, renk biçim uyumu yönünden görebilir. Bir başkası da Mona Lisa'nın giysileri yönünden. Her ikisinin de almış olduğu tavır bilgisel, intelektüel tavırdır. Bir başkası ise tabloda tasvir edilen kadının, Mona Lisa'nın kadınsal yanına ilgi duyabilir. Böyle bir tavır pratik, maddi bir tavır olur. Bir başkası parasal değerinin ne olduğu üzerinde durabilir. Bu tavır da pratik ekonomik bir tavır olmuş olur. Ama bir başkası da tutar ondan yalnız hoşlanmak, haz duymak için tabloya bakarsa böyle bir tavır estetik bir tavır olmuş olur. Yine örneğin Hamlet tragediyası karşısında bir edebiyat tarihçisi Hamlet ile Danimarka prensi arasındaki ilgiye yönelebilir, bunu araştırmak ister. Bir başkası Hamlet'in ahlaksal kişiliğine hayran olur, onunla ilgilenir. Bir üçüncüsü ise tragediyi seyretmek için seyreder, salt bir haz duymak için ona yönelir. Birinci tavır bilgisel düşünsel bir tavır, ikincisi pratik ahlaksal bir tavır ve üçüncüsü ise salt estetik bir tavırdır. Bir başka örnek alırsak, Süleymaniye Camii'ni statik yönden inceleyen bir kimsenin aldığı tavır bilgisel düşünsel, camiyi dinsel bir coşku içinde seyreden bir kimsenin aldığı tavır pratik dinsel ve caminin karşısına geçip onu seyretmek için seyreden bir kimsenin aldığı tavır ise salt estetik bir tavırdır. Bu genel çizgiler içinde belirlemeye çalıştığımız estetik tavrın öbür tavırlardan farkları nelerdir? Estetik tavrı öbür tavırlardan ayıran özellik ve nitelikler nelerdir? Bu soruların araştırılması estetik tavrı daha yakından belirlemede bize yardımcı olacaktır sanırız. Estetik tavrın bu özelliklerinin başında hiç kuşkusuz estetik tavrın ototelos, ereği kendinde olma özelliği gelir. Şimdi bu ototelos nedir? 1. Estetik tavır ve ototelos, ereği kendinde olma. Ototelos, Grekçe bir söz olup ereği kendinde olmak anlamına gelir. Buna göre estetik tavrın ototelosu vardır demek, estetik tavır ereği kendinde bulunan tavır demektir. Kendi dışında bir başka ereği olmayan tavır demektir. Söz gelimi, bir müzik dinlerken, bir şiir okurken ve bir resim seyrederken onlarla kurduğumuz bu ilginin kendisinin dışında bir başka ereği yoktur. Bir müziği niçin dinleriz? Ondan haz duymak için mi? Yoksa müzik eğitimimizi arttırmak, hoş bir vakit geçirmek ya da kültürümüzü zenginleştirmek için mi? Eğer salt haz duymak, estetik haz duymak ereği ile bir müzik yapıtını dinliyorsak, o zaman böyle bir tavrın ereği kendi içinde bulunur, onun ototelosu vardır denir. Yok öbür amaçlar için müzik dinliyorsak, o zaman erek, estetik tavrın dışında bulunan bir erek olmuş olur ve böyle bir tavır estetik olma niteliğinden yoksun olur. Çünkü estetik tavrın ereği estetik tavrın içinde bulunur. Estetik tavrın bu niteliğini görenler estetik tavrı çocukların oyun oynamalarına benzetmişlerdir. Çünkü her iki tavırda da ototelosun bulunduğunu görmüşlerdir. Bunu gören düşünürlerin başında Alman ozanı Friedrich Schiller gelir. Bir Kantçı düşünür olan Ferrer Schiller, tıpkı Kant gibi estetik olanı kendine özgü bir dünya olarak anlar. Estetik olanın bu kendine özgülüğü, bilgi ve ahlak karşısında onun sahip olduğu niteliklerden ileri gelir. Bilgi, Kant'ın anlamında teorik aklın, ahlak pratik aklın ya da istemin belirlediği dünyalardır. Estetik olanı ise duygu belirler. Ne var ki estetik olan bunlardan tüm bağımsız bir varlık alanı değildir. Tersine o bilme ve istemenin özgür oyunundan meydana gelir. Bilme ile kavradığımız doğada insan doğa güçlerinin zorunluluğuna bağlıdır. Ahlaksal, istemsel yaşamda insan doğaya egemen olur, onun gücünü aşar. Estetik tavırda ise insan her ikisini özgür bir oyun içine koymakla bilme ve isteme, bilgi ve ahlak karşıtlığını ortadan kaldırır, onları bir uyum, harmoni içine sokar. Bu özgür oyunla da insan insansal olana kavuşur. Çünkü Ferrer Schiller'e göre insan oynadığı yerde tüm bir insandır. Ereği kendinde olması, ototelos bakımından estetik tavrı oyuna benzetme, görüldüğü gibi Ferrer Schiller'de metafizik bir temele dayatılmaktadır. Bu metafizik niteliğin dışında estetik tavır ile oyun tavrı arasında belli bir benzerlik acaba yok mudur? Elbette vardır. Bu benzerlik her iki tavrın da ereğini kendinde bulundurmasında ve bundan ötürü de dış dünyadan kendine dönük birer tavır olmasında temellenir. Söz gelişi, estetik tavır alan, şiir okuyan, müzik dinleyen, bir tablo seyreden ve bunun gibi bir insan için ilgi içinde bulunduğu estetik tavrın dışında başka herhangi bir ilgi söz konusu değildir. Böyle estetik tavır alan bir kişi, bütün kişiliği ile ilgi kurduğu ve öznel, sübjektif olarak yaşadığı o sanat yapıtının varlığına yönelmiştir. Onu böyle bir durumda uyaracak olsanız, sanki bir başka dünyadan uyanır gibi olacaktır. Aynı şeyi çocuk oyunlarında görürüz. Bir değneği, at ya da bir tahta parçasını uçak yapan çocuk, hayal ve kurgularıyla içinde biricik kahramanın kendisi olduğu bir dünya yaratır. Bu dünya, içinde hepimizin ortak yaşadığımız objektif bir dünya değildir. Çocuk için o sübjektif bir dünyadır. Görüldüğü gibi, estetik tavır ve yaşantı ile oyun arasında ileri ölçüde bir benzerlik var. Şimdi bu benzerliğin ototelosun dışında, ototelosun da nedeni olan bir ana nedeninin nerede bulunduğunu sorabiliriz. Bu ana neden her iki tavırda da gerçeklikten, realiteden kaçmada, gerçek dışı bir dünya yaratmada, hayale ve kurguya dayanmada bulunur. Estetik tavır alırken biz ne yaparız? Real bir dünyadan çıkar, irreal bir dünya içine gireriz. Ama bu da yanlış anlaşılmamalı. Belli üsluptaki sanat yapıtlarının yalnız bizi böyle bir estetik yaşantıya götürdüğü sanılmamalı. İster ilgi kurduğumuz sanat yapıtı üslup bakımından romantik olsun, ister gerçekçi, isterse toplumcu gerçekçi, sosyal realist olsun, bu bizim sanat yapıtları karşısında aldığımız estetik tavrın öz ve niteliğinde hiçbir etki ve değişiklik yapmaz. Estetik tavrın bu öz ve niteliği ise hayal ve kurgudur. Aynı düşünceleri oyun içinde söyleyebiliriz. Çocuk ister değnekten atı, ister otomobil ve makine oyuncakları ile oynasın, bu oyunun irreal özü ve niteliği üzerinde hiçbir değişiklik yapmaz. Oyun tıpkı estetik tavır gibi gerçek dışı, hayale dayalı, kurgusal bir fenomendir. İşte oyundaki bu hayale dayalı kurgusal öz ve nitelik, oyun tavrının ototelosunu gösterir. Oyunun kendi ereğini kendinde saklayan bir tavır olduğunu ifade eder. Ama daha geçen yüzyıldan beri oyunun bu niteliğini eleştiren, oyunda irreal bir tavır değil de biyolojik bir fonksiyon gören düşünürler de var. Bunlar arasında en ünlüsü, kuşkusuz Alman psikolog ve düşünürü Karl Gross'tur. 1861-1946. Gross'a göre hayvan yavrularının ve çocukların oyunu ereği kendinde olan olaylar olarak görülemez. Tersine onların biyolojik bir fonksiyonu vardır. Yavrunun ilerideki yaşam biçimine yardım etmek. Söz gelişi hayvan yavrularının oyunu ileride yaşamlarını belirleyen bir temel olan avcılığa bir hazırlanma oyunudur. Yavru oyunda gelecekte avını nasıl yakalayacağının denemelerini yapar. Aynı biçimde çocuk oyunlarında da geleceğe ait böyle denemeler söz konusudur. Örneğin kız çocuğu gelecekteki analığına hazırlık olmak üzere bebeklerle oynar. Erkek çocuk da ileride yapacağı yaşam kavgasına hazırlık olmak üzere kavga ve savaş oyunları oynar. Oyunun biyolojik fonksiyonu ile ilgili olarak öne sürülen bu düşünceler karşısında yine de şunu söyleyebiliriz. Bu düşünceler doğru olabilir ama oyunun biyolojik ereği aktüel bir oyun olayının ototelosunu ortadan kaldırmaz. Çünkü oyunda söz konusu olan biyolojik erek, bireysel bir oyunu belirleyen bir erek olmayıp, bütün oyunlar için geçerli olan bir en son erek olarak anlaşılmalıdır. Yoksa belli bir oyun süreci içinde bulunan bir çocuğun ya da hayvan yavrusunun bir bilinç içeriği olarak değil. Başka türlü söylersek, çocuk oyun oynamak için oynar, yoksa biyolojik bir ereğe hizmet etmek için değil. Bundan ötürü de bu biyolojik erek, oyunun aktüel ototelos niteliğini ortadan kaldırmadığı gibi ayrıca onunla çelişmezdi. Aynı şeyleri estetik tavır içinde söyleyebiliriz. Geçen yüzyıldan beri sanatta sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir tartışmasının yapıldığını biliyoruz. Son 30-40 yıldır toplumcu gerçekçilik ile bu tartışma sanatın ideolojik alana aktarılmasıyla daha da ileri götürülmüştür. Bakınız, İyi Tunalı, Marksist Estetik, İstanbul 1976. Bu tartışmalar, sanatın kendi varlığının dışında bir toplumsal, bir ideolojik ereğinin olduğunu ya da olması gerektiğini öne sürüyorlar. Ama bütün bunların, sanatın bir toplumsal, bir ideolojik ereğinin olup olmaması, estetik tavrın özünde herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Çünkü estetik tavır, bir süjenin bir sanat yapıtı ya da bir estetik obje karşısında aldığı sübjektif bireysel tavırdır. Böyle bir tavır içinde kişinin bu tavrın dışında başka bir erek hakkında herhangi bir bilinci söz konusu olamaz. Bütün bu söylediklerimizin ışığı altında estetik tavır ile oyun arasında Ototelos yönünden bir benzerlik bulunduğunu saptıyoruz. Ama onların arasındaki benzerlik yalnız bu yöndendir. Bunun dışında estetik tavır yalın bir hayal ve kurgu olmayıp aynı zamanda düşünsel, duygusal, karmaşık bir olaydır. Ne var ki bütün bu karmaşıklık içinde onun Ototelos'a sahip olma niteliği değişmeden kalır. 2. Estetik tavır ve contemplation, seyir. Contemplation, John Templatio. Latince seyretmek, eski deyimiyle temaşa etmek anlamına gelir. Bu anlamda sözcüğün her tür dışsal ilginin dışında seyretmeyi seyretmek için amaçladığı, seyretmeden duyduğu haz nedeniyle bir şeyi seyretmek için seyretmek anlamına geldiği ortaya çıkar. Estetik tavrın kontemplatif bir tavır olduğu üzerinde ilk duran Kant olduğu gibi bu sözcüğü estetiğe kazandıran da yine Kant olmuştur diyebiliriz. Kant'ın estetik sorunları incelediği ve bir bakıma da estetik dediğimiz felsefe bilimini kurduğu yargı gücünün eleştirisi, Kritik der Urteilskraft adlı yapıtının birinci kitabının 5. maddesinde beğeni yargısını belirlerken şöyle der. Bunun için beğeni yargısı salt kontemplatiftir, yani bir objenin varlığının karşısında ilgisizdir. O objenin özelliğini ondan duyulan haz ya da nahoş duygusuna bağlar. Bu sözleriyle Kant, estetik olanın, estetik tavrın contemplation özelliğini bu tavrın ilgi kurduğu objenin real varlığı ile değil de bu objenin estetik tavra sahip süje üzerinde uyandırdığı etki ile süjenin o objeden haz duyup duymaması ile temellendirmek istiyor. Estetik bakımdan önemli olan objenin kendisi değil, tersine onu estetik olarak algılayan süjede uyandırdığı duygudur. Bunu bir iki örnek ile göstermek istersek, örneğin seyrettiğim bir tabloda tasvir edilen bir ulusal kahramansa, benim estetik tavrımı bu ulusal kahramana karşı gerçek yaşamda duymuş olduğum ilgi belirlememeli. Aynı biçimde bu tablo üzerinde vereceğim estetik yargıyı da etkilememeli.